Ayrım 3. Sayfa 59. Hayrın ve insanın bana dedikleri. Bu sözler birer zehirli ok gibi ciğerime saplanmıştı. Öyle ya, önümde rahat bir hayatın imkanları dururken niçin başıma dert ve düşman topluyordum? Çokları gibi ben de ihtilafat ile uğraşmakta dehrin zevk yok, zevk anın mirsadı ibretten temaşasındadır deyip yan gelebilirdim. Bunalmış ve içimi bir yeis ve pişmanlık bürümüştü. Yolumdan caymak ve kalan ömrümü şerrin dediği gibi sırf kendim için yaşamak istiyordum. Birdenbire Hayrın ve insanlığın hayali seslendi. Dur, karar vermeden beni de dinle. Ben şerrin ve şeytanlığın fikrinde değilim. Eğer onların fikri doğru olsaydı insanlık bugün hala mağara hayatı yaşardı. İnsanlığın bugünkü terakkisi temiz tıynetli insanların feragat ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Onlar hedonizm ve egoizm edebiyatı yapıyorlar. Feragat ve fedakarlığın değerini inkar ediyorlar. Bu meziyetlerin yüksek zevkinden seni mahrum bırakmak istiyorlar. Vatana ve insanlığa hizmet etmenin ve vazife duygusuna bağlı yaşamanın bir zevki vardır ki, bunun yerini fizik zevklerden hiçbiri tutmaz. Tutmadığını sen kendi nefsinde duyuyor ve yaşıyorsun. Üzüntü ve keder gibi rahat da izafidir. Başkalarına rahat gelen bir hayat sana ızdırap kaynağı olur. İnsanlar hep aynı suyun demiri değildirler ve bereket ki böyledir. Herkes şerrin öğütlerini dinleseydi yeryüzünden rahat ve saadet kalkardı. İnsan dünyaya borçlu gelir ve bu borç içtimai hayatta vazife adını alır. Hak vazifenin bir karşılığı ve mükafatıdır. Evvela ana babamıza, sonra sayesinde yiyip yaşadığımız cemiyet ve milletimize karşı borçlarımız ve vazifelerimiz var. Bunları sadakatle ödemek insan için ölçülmez bir zevk ve meserret kaynağıdır. Borç ve vazifelerini inkar eden egoist, yaşadığı mantar hayatını hayat sanıyor. Sana ilim nimeti veren kudret, bunu sırf kendin için değil, başkalarının da faydalanması için vermiştir. Gerçi başkalarına faydalı olmak kolay bir iş değildir. Çünkü o başkaları senden faydalandıklarını çok kere görmezler. Sen bundan üzülür, ızdırap çekersin. Fakat mazur gör. Bunu onların bilmezliklerine ver. Gittiğin yol hayrın ve insanlığın yoludur. Ondan şaşma. Üzülme. Sen mazlumların gönüllerinde yaşayacaksın. Kaderine boyun eğ. Kader levhasının yazısını değiştiremezsin. Herkesin yolunun sonu ebediyettir. Ebediyette ise erken gidenle geç giden birdir. İçime bir ferahlık düştü. Üzüntüm sona erdi. Saat 12'yi geçiyordu. Yorgun asabım dinlenmek ihtiyacındaydı. Sarındığım palto ve battaniye beni ısıtmış, uykuya hazırlamıştı. Başımı yastığıma koyarak daldım. İsviçre, 9 Temmuz 1962. Hücrede hayal ve hatıralar geçidi. Kapıdaki nöbetçinin sert ve sürekli öksürükleriyle uyandım. Saat 3'e geliyor. Sinirlerim yeniden ayakta. Tekrar uyumak ne mümkün, hayal ve hatıralara dalayım dedim. Gençlik ümit ve arzularıyla, ihtiyarlık hatıralarıyla yaşar sözü ne doğru, hele hücre hayatında. Gözümün önüne daha çok uzak mazinin, bilhassa Birinci Dünya Harbi'nin sefalet levhaları geliyordu. İnsan yaşlanınca yakınlardan çok uzakları hatırlamaktan hoşlanıyor. Çünkü uzakların acıları unutuluyor, tatlı bir hayali kalıyor. O ne günler, ne senelerdi ya Rabbi, korkunç bir rüya gibi gelip geçti. 1914 Ağustos'u sonlarında Çarşamba ve Samsun'dan ilk kafile 15 genç indik. Güle söyleye yola çıktık. Erzincan talimgahına gittik. 1919 başında o şen kafileden yalnız 3 kişi döndük. Arkadaşların kimi cephede şehit düştü, kimi hastalık ve sefaletten öldü. O senelerin hatıraları kafamda hep birden canlanmıştı. Hangisi üzerinde duracağımı şaşırdım. Nihayet 1917'nin katı kışını geçirdiğim Horon köyü hatırasını seçtim. Horon, Refahiye'nin doğusundaki Çardaklı Dağı böğrüne sığınmış bir köydü. Ateş hattı Çardaklı'nın Refahiye'ye bakan yüzünün eteklerinde Bulgar çayırındaydı. Mensup olduğum 2. Kafkas Kol Ordusu, Fırka 10, Alay 88 hayli hırpalanmış, yorulmuştu. Hem dinlenmesi hem de boşalan kadroları doldurması için geriye çektirilmiş, istirahate alınmıştı. Benim taburum Horon köyüne yerleşmişti. Köy boşalmış, köylüden kimse kalmamıştı. Köy dersem öyle yapılı binalı bir mamure göz önüne gelmesin. Köy bir dağın böğrüne göz göz oyulmuş mağara deliklerinden ibaretti. Bölükte takım subayı olarak arkadaşım Sıtkı ile ikimiz ve bu mağaralardan birindeyiz. Mağaramızı dışarı bağlayan yalnız üstteki baca deliği. İçeride birer duvar dibinde portatif karyolalarımız, aramızda bir orta ocağı. Mağarada gündüz gece farksız. Ortadaki ocak bizim hem ateşimiz hem ışığımız. Hülasa bir sefalet yuvası. Arkadaşım Sıtkı, sağ ise kulakları çınlasın, öldüyse Allah rahmet etsin. Benden 2 yaş küçük, minyon tip bir zabit vekili, Asteğmen. Narin yapılı bir İstanbul çocuğu. Kendisini İdadi, lisenin 2. sınıfından almış, Kafkaslara sürmüşler. İstanbul'dan dışarıya ilk çıkışı. Biz Anadolu'nun çilekeş çocukları sefalete çabuk alışıyor ve dayanıyoruz. O zamanın İstanbul gençleri öyle değillerdi. Onların hayatı anne kucağıyla mektep arasında geçerdi. Onun için İstanbul gençlerine alay olsun diye muhallebici derlerdi. Sıtkı tam bir örnek muhallebiciydi. Kulakları ağırca işittiği için hemen her sözü tekrar ettirirdi. Bölük kumandanlarımız Manastırlı Üsteğmen Pertev Efendi onun ağır işittiğine inanmazdı. İşe üşendiğinden sağırlığa vuruyor derdi. Pertev Efendi iyi yetişmiş, ciddi ve vazife şinas bir askerdi. Asker olarak tek kusuru erlere karşı çok haşin davranması ve ağzı bozuk olmasıydı. İki derdi vardı. Biri İstanbul'da bıraktığı genç eşi ve çocuğu. Diğeri de emsalinden geri kalıp bir türlü yüzbaşılığa terfi edememesiydi. Ümitlenir, bekler, terfiler çıkar, o yine yok. Artık gelecek terfilere kadar her sohbeti uzun bir şikayet silsilesi olurdu. Tembel diye Sıtkı'ya iş vermez, bölüğün hemen bütün işlerini bana gördürürdü. Sıtkı hemen her işte yan çizer, bir hareket mi yapılacak kolayını bulur, alay doktorundan bir istirahat kağıdı koparırdı. Bununla beraber Sıtkı çok içli, ruhen iyi ve kibar bir gençti. Babası maliye nezareti katiplerinden imiş. Çanakkale'de şehit olmuş. Büyük kardeşinden hiç haber yokmuş. Evde bir annesi kalmış. Ben bu kadarından da mahrum idim. Seferberlikte 2 kardeş asker olduk. Yaşlı babam harbin 2. senesi başında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Annem kederinden yatağa düştü. Evde genç bir kız kardeşim kaldı. Sıtkı ile kimsesizlik arkadaşı o gün olduk. Sıtkı okumaya meraklıydı. Mağara odamızın alacakaranlığında hep boyuna hatıra yazardım. O okurdu. İstanbul'dan yanında getirdiği Natbin Kerto'nun 1-2 romanıyla o zamanlar yeni çıkan Sefiller ve Borgia'lardan 1-2'şer formayı okuya okuya adeta ezberlemişti. En çok merakı annesine uzun mektuplar yazmak ve ondan gelen mektupları evirip çevirip saatlerce okumaktı. Haftada 15 günde bir postadan büyüyecek bir çıkı alırdı. Çıkıda neler yoktu. 1-2 çamaşıra sarılı kuru üzüm, incir, sucuk. Çıkı bazen de içi boşaltılmış sade çamaşır gelirdi. Anneciğinin bu kıymetli hediyelerini yalnız Sıtkı değil ben de 4 gözle beklerdim. Eli açık Sıtkı ile geleni paylaşırdık. Ah, gençliğim ve hareketliliğim verdiği iştahı ne o ne de ben yeniyorduk. Her zaman aç ve iştahlıydık. Beylikten öğle akşam yediğimiz salma suya taşlı bulgur pilavıyla haşlanmış peksimet idi. Nadiren etli pirinç pilavı verildiği günler yalnız erler değil biz subaylar da bayram ediyorduk. Modern harplerin bilhassa bizim gibi geri kalmış milletler için bir felaket olduğu o zamanlar henüz anlaşılmamıştı. İsviçre, 10 Temmuz 1962. Hayal gölgeleri resmi geçide devamda. Pertev Efendi bir gün beni çağırttı. Bölük çoktan beri atıl kaldı. Askerlik de bu doğru değildir. Hava yükselmişken yarın karşı dağa bir yürüyüş yapacağız. Sabah bölük hazır olsun dedi. Sıtkı haberi alınca erkenden doktora koştu. Onunla arası pek iyiydi. Bermutat istirahat kopardı. Sabah bölük hazır yürüyüşe çıktık. Diz boyu kar, dağa tırmandık. Hava açık fakat çok sert. Nedense ben çok terledim. Dağda zehir gibi bir rüzgar, sığınacak yer, ısınacak ateş yok. Ter üstümde kurudu ve beni bir üşüme aldı. Dönüşte yol boyunca titredim. Odaya gelir gelmez bitkin bir halde yatağa serildim. Sanki beni çocukluğumun sıtması tekrar tutmuştu. Üstümdeki çifte battaniye az geliyordu. Ortada fersiz fersiz yanan ocağı kucaklamak istiyordum. Hizmet neferimize aman Mevlüt ne yap ne et şu ocağa kerpiç odun ne bulursan getir. Sabaha kadar titredim. Sıtkı erkenden alay doktorunu aldı geldi. Doktor güzel keman çalar fakat hekimlikten anlamazdı. Baktı yokladı. Mühim bir şey değil üşütmüşsün dedi. Aspirin kinin verdi. O gün ve gece ertesi gün titreme dinmedi. Doktor tekrar geldi. Ben, doktor, bu benim bildiğim üşütmelere benzemiyor. Kötü bir hastalığın başlangıcı olmasın. Siz beni Kolordu merkezine revire gönderin dedim. Doktor kağıtlarımı yapa dursun ben keskinli Ali Çavuş'u çağırttım. Ali Çavuş Yemen'den başlamış, Arnavutluk harekatını, Balkan Harbi'ni yapmış, seferberliğin başından beri de Kafkasların karlı cephelerinde. Mert ve baba yiğit bir Anadolu adamı. Kendisine çok güvenir, hürmet ederdim. Ali Çavuş dedim. Doktor beni Refahiye'ye gönderiyor, bitkinim. Ne yapacak, nasıl gideceğiz? Merak etme beyim, sen o işi bana bırak. 3 günlük titreme, uykusuzluk beni bitirmişti. Oturacak, hayvana binecek halim yoktu. Ali Çavuş bana bir cenaze salı hazırlamış, kuvvetlerinden bir manga asker almış, her şey hazır. Tabur arkadaşlarım toplandılar. Pertev Efendi bu hale biraz da kendisi sebep olduğu için üzgündü. Sal, yatak, battaniye donandı. Beni yatırıp sımsıkı örttüler. 4 nefer omuzladı. Başta Ali Çavuş, Aslan Mehmetçikler el değiştire değiştire karlı tepeleri indiler. Beni revire getirdiler. Revir 3 katlı, metruk ve harap bir binanın üst katındaydı. Baba Ali Çavuş beni sırtladı. Yukarı çıktık. Genişçe bir oda. İçeride birliklerine iltihak için ayak sürüyen nekaatli 5-6 subay. İddialı, gürültülü 4 kol iskambil oynuyor. Duvar gibi bir yere portatifi açtık. Mevlüt ben geliyorum dedi, kayboldu. Epeyce sonra Mevlüt, beyim buranın havası bana sarmadı. Karşıda boş bir oda daha var. Sobasını yaktım. Gel seni oraya götüreyim dedi. Odada bizden başka kimse yok. Mevlüt odun, tahta parçası eline ne geçtiyse taşımış. Sobayı kızartıncaya kadar yakmış. Bütün gece iliklerime kadar kızındım. Ertesi sabah 2 doktor geldi. Biri misafir bir Musevi yedek subay. Önce o baktı. Hiç tereddütsüz, inkişaf halinde tipik bir zatürre dedi. Bunu duyunca gözlerim yaşardı. Tifo ve tüfüs gibi 2 ölüm hastalığından sonra bu 3.'sü. Bugünkü antibiyotiklerin bilinmediği o devirde zatürre ölüm hastalıklarından idi. Doktorlar beni teselliye çalıştılar. Terler kurtulursun dediler. Öyle oldu. 12 gün sonra kendime geldim. Odada gezinmeye, pencere önünde oturup dışarıyı seyretmeye başladım. Pencerenin önü kolordu hayvanlarının yükletilip boşaltıldığı genişçe bir meydandı. Bir sürü kadın havadan fırsat bulunca o meydana geliyor, bir şeyler topluyordu. Ne topladıklarını göremiyor, merak ediyordum. Dışarı çıkmaya başlayınca ilk işim bunu öğrenmek oldu. Ne göreyim? Topladıkları hayvan gübrelerindeki erimemiş yem taneleri değil mi? Kadınlardan birine sordum. Tavuklara mı topluyorsunuz? Tavuk mu kaldı? Hey oğul, onları öğütüp çorba, ekmek yapıyoruz. Nasıl bir sefalet ve felaket içinde bulunduğumuzu bir defa daha anladım. İşte bu memleketin evlatları cephelerde taşlı bulgur, suya peksimet yerken gerilerdeki anaları da hayvan tersinden yem taneleri toplayıp yediler. Ve bugünkü Türkiye böyle bir milli fedakarlık ve mahrumiyet üzerine kuruldu. Bugün o çilekeş anaların daha çilekeş evlatlarına hor bakıp zulmetmek caniliktir. İsviçre, 11 Temmuz 1962. Hücreden nezaret altına. Sabah saat 9 sıraları kapı deliğinden posta seslendi. Bakkaldan aldıracağım bir şey var mı? Kalktım, deliğe yaklaştım. Yavaşça postaya, oğlum sen bana sıcak bir çay bulabilirsen çok makbule geçer, içim üşüyor. Merhametli Mehmetçik bana çabucak bir çay getirdi. Hücrenin soğuğu iliklerime işliyor, hep palto ve şapka ile oturuyordum. Saat 10'a doğru hücre kapısının önünde sesler ve başlar peyda oldu. Kapı açıldı. 2 subay, yanlarında bir de uzunca boylu, ince, 40 yaşlarında bir sivil. Beni görür görmez sivil atıldı. Hocam, bu gözler sizi bu halde mi görecekti? Ellerime sarıldı. Gözlerinin yaşı ellerimin üstüne damladı. Nerede olduğumu sanki şimdi fark ediyormuşum gibi benim de gözlerim yaşardı. Ben sizi tanıyamadım, adınız nedir? Adım Yavuz. Siz beni tanımazsınız. Fakat ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz benim Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi'nden en çok hürmet beslediğim hocamsınız. Subay arkadaşlar sizi rahat ettirmek üzere yukarı götürecekler. Öteberinizi erler getirir. Siz buyurun hocam. Gece kar yağmış. Dışarıda sert hava devam ediyor. Harbiye'nin Nişantaşı tarafına bakan avlusunu geçtik. Nöbetçi subaylar rolünden yukarı çıktık. Merdiven başında sevimli bir albay beni güler yüzle karşıladı. Geçmiş olsun hocam, üşüdünüz. İnsanın ekmeğe, suya ihtiyacı olduğu gibi güler yüze de ihtiyacı var. Albayın birkaç tatlı sözü bir anda bana geceyi unutturdu. Odaya girdik. Bir kahve, bir sigara. Yanımda oturan Mehmet Yavuz'un şaşkınlığı hala üzerinde. Bir aralık kulağıma eğildi. merkez kumandan muavini Halil Bey'dir dedi. Halil Bey, kumandanlarımdan sizi rahat ettirme vazifesi aldım. Size karşımızdaki odayı hazırlatacağım. Bak oğlum İsmet, karşıki odayı hazırlayın, sobasını yakın, hocamın her hizmetini gör. Sağ olun efendim, beni minnettar ettiniz. Bu sırada odaya Yassıada Savcı ekibinden eski bir kıymetli talebem Avni Bey girdi. Avni Bey askerlikten sivile geçmiş, çok zeki ve anlayışlı bir genç. Beni görünce adeta şaşırdı. Hayrola hocam, bu saatte burada. Dünden beri buralardayım, başa gelen çekiliyor. Emir büyük yerdendi, kimsenin beni teselliden başka yapacak bir işi yoktu. Oda hazır, temiz bir karyola, yatak, battaniye, bir masa, koltuk. Muavin odasındakilere veda ederek yeni ikametgahıma geçtim. Oda geniş ve sıcaktı. İsmet'i bakkala gönderdim. Ben de yatağa uzandım. Dışarıda ayak sesleri. Kapıdaki sürgülü başını uzattı. Kurmay başkanı geliyor dedi. Albay Aytekin Bey ile karşı karşıyayız. Yaşlı ve yorgunsunuz, oturun demedi. İlk sözü şu oldu. Şimdi yeriniz dün gecekinden daha rahat değil mi? Albayım, ben dün geceki yerimi pek fazla yadırgamadım. Bütün geceyi 46 sene evvelki harbi umumi hatıralarımla baş başa geçirdim. Harbi umumi de daha zor bir hayat yaşadım. Şu var ki o zaman gençtim. Vatani bir vazife gördüğüme inanıyordum. Dün gece suç töhmeti altındaydım. Benim yaşımda bu çok ağır bir yük. Ya, Birinci Dünya Harbi'nde bulundunuz demek. Nerede? Başından sonuna kadar Kafkaslar'da. Albayım, bana tatbik edilen cezayı isnat edilen suçla mütenasip bulmadım. Bana açıkça hoca sen artık otur ve sus deseydiniz bu ceza kafi gelirdi. Unutmayın, ihtilal devrindeyiz. Evet, ihtilal. Fakat anarşi devrinde değiliz sanıyorum. İsviçre, 12 Temmuz 1962. Harbiye'de nezaret altında. Albay Halil Bey bir aralık kapıdan, ''Hocam gazete görmek ister misiniz? Sizden de bahis var.'' diyerek bana bir iki gazete uzattı. Gazetelerde Örfi İdari Kumandanlığı'nın tevkifime ait resmi tebliği vardı. Tebliğde tevkifimi haklı göstermek için hakikate uymayan beyanlara tenezzül edilmişti. Bundan başka asıl parti faaliyetlerine müsaade çıktığı, yeni partilerin bir ay içinde kurulmasının emredildiği haber veriliyordu. Tabii bu müsaade Halk Partisi'nden başkalarına aitti. Çünkü o daima müsaadeli, daima faaliyetteydi. Acaba partilerin kuruluş ve faaliyet müsaadesiyle benim tevkifim arasında bir bağlılık var mıydı? Çok mümkün. Yeni kurulacak partilerden beni uzaklaştırmak için tevkif etmiş olabilirlerdi. Odamda hem geziniyor hem de geniş ve yüksek penceremin önünde uçuşan kar parçalarını seyrediyordum. Öğleden sonra ziyaretler başladı. Ziyaretçilerim eş dost değil, üniversite ve yüksek mektep gençleri. Her fakülte ve mektepten, bilhassa teknik üniversiteden tevkifimi haber alan gençler kara kış demiyor, ellerinde çiçek demetleriyle grup grup ziyaretime geliyorlardı. İhtilattan memnun olduğum için beni göremiyorlar, aşağıda nöbetçi subay odasında tatlı sözlü birkaç satır yazarak imzalayıp yukarıya bana gönderiyorlardı. Ben de kendilerine benzeri tatlı cümlelerle mukabele ederek cevap veriyordum. Merkez kumandanlığında kaldığım 23 günün her günü öğleden evvel ve sonra bu grupça ziyaretler devam etti. Her gelen grubun gençlerini sanki karşımda görüyormuşum gibi sevinirdim. Töhmet altındaki insan eşe, dosta ve bir sahibe kendisini her zamandan çok muhtaç hissediyor. Eş dosttan gelenler olmadı değil. Fakat o sırada herkes harbinin avlusuna bile girmekten çekiniyordu. Aslan gençler hiç çekinmedi, geldiler. Beni minnet borçlusu yapıp kendilerine bağladılar. Gençliğin bu feragati de olmasa millet yolunda fedakarlığın ne kıymeti kalır? İsmet beni üşütmemeye çalışıyor, sık sık sobamla meşgul oluyordu. Sordum, İzmirliymiş, 4 kardeşlermiş. Asker ocağına geleli 9 ay olmuş, şehir çocuğu olduğu belli. Akşam su dibine çöken bir kurşun kütçesi gibi erkenden serildim, yattım. Ertesi sabah gazeteler geldi, Vatan, Cumhuriyet, Dünya. Bermutat, talan ve iftira dolu. O sıralarda resmi dairelerde ellerinde bunlardan başkası görülenler şüpheli eş hastan sayılıyordu. Sanki Vatan ilgisi Baba Ali haraca kesen bu birkaç gazeteye inhisar etmişti. Hepsine birer göz attım. Vatanda Yalman'ın mutat bir arşınlık makalesi, sabrınız varsa fukaranın akşam çorbası gibi ısıtıp ısıtıp öne sürdüğü 50 senelik fikir ve cümleleri okuyunuz. Baktım makalede bir şeyler geveliyor. Hamuru soyunun suyu ile yoğrulmuş olan bu adam yine ne tavizler arkasındadır dedim, merak edip okudum. Sözleri evirip çevirip bana getirmiyor mu? Ömründe bir gün olsun içine hakikat sevgisi düşmeyen bu ihtiyar 80'ine yaklaştı. Hala zehri ağzında bir yılan. Bunu da nereden çıkarıp uydurmuştu? Bu kötü gün fırsatçısı. Tavanına memleket çamuru değmemiş ihtiyar Züppe. Oturdum, kendisine bir cevap mektubu yazdım. Namuslu bir insan iseniz isnadınızı ispat ediniz. Ne zaman, nerede hilafet ve saltanat taraftarlığı yaptığıma dair bir yazı, bir beyan gösteriniz dedim. Mektubu taahhütlü posta ile gönderdim. Marifeti yalancılıktan ibaret o adamdan ne ses ne cevap. Talihsiz Türk milleti. Başka bir yerde ekmek parasına muhtaç olarak yaşamaya mahkum olan sefilleri sinende besler, prens gibi yaşatırsın da öz evlatlarını hücre ve nezaret alt hapislerinde süründürürsün. Bu da senin bir kaderin. İsviçre, 13 Temmuz 1962.